Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve davaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukubamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın gerek hayatında, gerek sözlerinde, gerek bize örnekliğinde merhametin, rahmetin yerini konuşmaya ve Efendimizin hayatından güzel örnekleri aktarmaya devam ediyoruz. Tabi Cenab-ı Hak yarattığı biz kulların, insanların kalplerine farklı duygular ikram ediyor, ihsan ediyor. Yani sevgi bunlardan bir tanesi, korku bir tanesi, merhamet bir başka duygu. Her duygunun da güzel bir tarafı var ve insanlara faydalı olacak bir yönü var şüphesiz. Ama o duyguların, kalpte bulunan bu duyguların yerli yerinde kullanılması gerekmektedir. Mesela sevgiyi eğer layıkına yönlendirirsek bu büyük bir insan için fayda sağlar. Ama layık olmayana bu sevgi duygumuzu yönlendirdiğimizde insana zarar verebilir. Yani sevilmesi gereken şeyleri sevmek, bu sevgi duygusunun bir şükrü anlamına gelmektedir. Korku da böyledir. Korkulması gereken şeylerden insan korkmalı. Korkulması gerektiği kadar korkmalı ama yani korkmaya gerek duyulmayacak basit şeylerden de o korku duygusu kullanılmamalıdır. Merhamet de bu şekildedir. Bunu layıkına uygun şekilde yönlendirmek gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir uyarıda bulunuyor. Cenab-ı Hak diyor, bir kulunu helak etmek istediğinde, ki tabi Cenab-ı Hak helak etmek istemez, kul bir kısım yanlışlar yaparak Allah'ın helakini celbeder. Ondan önce utanma duygusunu alır Cenab-ı Hak, haya duygusunu alır. Sonra o kişiden emniyet, yani güvenilirlik vasfını selbeder. Peşinden de merhameti alır. Bu şekilde üç önemli vasıf ve duygu demek ki kişinin gerek kurtuluşunda gerek helak olmasında önem arz ediyor. Birinci sırada haya duygusu, ki Efendimiz Aleyhisselam hayayı bir Müslüman şahsiyeti olarak tarif ediyor. Yani kişinin Allah'a karşı haya içerisinde olması, Allah'tan utanması. Allah'tan utanmak demek de Allah'ın bütün razı olduğu işleri yapıp razı olma işlerinden kaçınmak anlamına geliyor. Diğer insanlara karşı hayalı olması, yine efendim insanların hakkına hukukuna dikkat etmesi anlamına geliyor. Eğer bir insandan bu haya duygusu istihya efendim alınırsa o kişi kendisini Allah'ın helakine maruz bırakmış oluyor. Bir kişinin güvenli olması, yani emniyetli olması, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı tarifte olduğu gibi el-mu'minu men eminel mu'minune minhu min lisanihi ve yedihi, elinden, dilinden, kendisinden müminlerin emniyette olduğu, kendisine güvendiği, kimsenin güvenini boşa çıkarmayan kişi. Dolayısıyla eğer bir insan gerek efendim yalan söyleyerek, gerek verdiği sözde durmayarak, gerek insanlara haksızlık yaparak, peki ihanette bulunarak bu güvenliğini kaybederse yine manen kendisini Allah'ın helakine arz etmiş olur. Ve merhamet duygusu da bunlardan bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselam mümini bir merhamet insanı olarak tarif ediyor. Yani imanın bir gereğidir merhamet. Dolayısıyla kalbinden merhamet duygularının sökülüp alındığı veya merhamet damarlarını kuruduğu insanın da manen kendisini bir helake sürüklediğini veya helake doğru bunu sevk ettiğini Efendimiz yine bize bildiriyor bu hadis-i şeriflerinde. Nitekim bir seferinde sevgili peygamberimiz çok sevdiği torunlarını öperken bir bedevi geliyor ve biz çocuklarımızı öpüp okşamayız diyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Allah Resulü ona şöyle cevap veriyor. Allah senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben senin için ne yapabilirim ki? Buyuruyor. Demek ki insanın gönlünde çocuklara, gençlere, torunlarına karşı bir sevginin, merhametin olması, onları öpmesi, onları sevmesi, onlara merhamet etmesi kalbindeki merhametin bir tezahürü. Bu konudaki bir kalp kabalığı ise merhametsizliğin bir tezahürü ve bu da iyi bir duygu değil. Efendimiz Aleyhisselam onu bu şekilde aslında merhametli olmaya teşvik ediyor. Yine sevgili peygamberimiz yalnızca şakî, bedbaht olan kimse merhametten yoksun bırakılır buyurarak merhamet damarını kurutanların gün gelip bu nimetten mahrum bırakılacağına dikkat çekmektedir. Cenab-ı Hak insanı çok ilginç bir şekilde yaratmıştır. Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle tıpkı insan ruhu, insan kalbi, insanın şuuraltı bir orman gibidir buyuruyor. Yani pek çok ağacın, çiçeğin, zararlı veya güzel canlıların, yani bir taraftan kuşların, kelebeklerin, ceylanların ama diğer taraftan aslanların, kaplanların, yılanların, çıyanların olduğu böyle menfi ve müsbet, hoşa giden ve gitmeyen, zararlı veya faydalı pek çok hayvanat ve nebatatın bulunmuş olduğu bir ormana benzetiyor Mevlana Hazretleri insan yapısını, insanın manevi yapısını ve böylece de yani orada insandan bir hayır beklendiği gibi Allah korusun şer de beklenebilir. İnsandan bir salih olma, salih ameller yapabilme özelliği bulunduğu gibi günah işleme ve şerre yönelme özelliğinde bulunduğunu bildiriyor. Dolayısıyla orada ne kadar güzellikler ön plana çıkarılabilirse, ne kadar menfilikler arka plana itilebilirse insan o kadar bir insanın kamil olma, olgun insan olma özelliğini kazanmış oluyor. Ve insan kendisindeki hangi duyguyu tespit eder, teşhis eder, keşfeder ve onu işletebilirse o duygunun sürekli gelişebileceği. Ama işletmediği duyguların ise zamanla körelme ve işlevsiz hale gelme durumunda olabileceğini bize bildiriyor. İşte merhamet de bunlardan bir tanesi. İnsan kalbindeki merhamet damarını tespit eder. Tıpkı bir efendim inekten, koyundan sütün sağılması gibi o merhamet damarını efendim kabartır, onu canlandırır. Oradan efendim merhamet akıtır ve efendim akıtmaya devam ederse o damar canlı kalır ve oradan sürekli kendisine, etrafındaki insanlara bir rahmet, merhamet taşımış olur. Ama eğer bunu işletmez de kendi haline bırakacak olursa tıpkı sağılmayan bir ineğin memelerinin kuruması gibi, evladına süt vermeyen bir annenin efendim sütünün kuruması gibi bu merhamet damarının efendim kuruma tehlikesi olabileceğini Efendimiz bize ne yapıyor? Bir örnekle açıklamış oluyor. İşte bir insan bu Efendimizin yaptığı uyarılara kulak tıkayıp merhametini kullanmakta cimrilik ederse kendisine de merhamet edilmeyeceğini ifade ediliyor. Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın merhametine mazhar olma yolunun bu duyguyu yerli yerinde kullanmaktan geçtiğini de insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyurarak dile getiriyor. Yine hadis-i şerifte irhamu men fil ardı yerhamukum men fis semai, siz yeryüzünde bulunanlara, etrafınızdaki varlıklara, insanlara, hayvanlara merhametli olunuz ki Allah da size merhametli olsun. Dolayısıyla demek ki biz merhamet duygumuzu işletirsek merhamete layık hale geliyoruz. Bunu kurutursak da merhametten mahrum kalma tehlikesine uğramış oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, insanlar arasında merhametin timsali şüphesiz yani en önde gelenleri annelerdir. Annelerdeki merhamet Allah'ın rahmetinin en müşahhas tezahürüdür. Yani Cenab-ı Hak sonsuz merhamet sahibidir, Rahmandır, Rahim'dir. Ama Cenab-ı Hakk'ın bu merhametinin varlığa, yaratılmışlara ulaştırıldığı vasıtalar vardır. Mesela Cenab-ı Hak yağmuru da bir rahmet olarak isimlendiriyor. Kur'an-ı Kerim'i bir rahmet olarak isimlendiriyor. Aslında bu rahmetin kaynağı, bütün merhamet duygularının rahmetin kaynağı Cenab-ı Hakk'ın kendisidir, zatıdır, Rahman, Rahim esmasıdır. Ama bunun bizlere, varlıklara ulaşmasına vasıtalar Cenab-ı Hak halk ediyor, vasıtalar belirliyor ve bu şekilde de bu rahmet bize ulaşıyor. İşte diyeyim ki yağmur bir efendim Allah'ın rahmetidir. Ne yapıyor? Toprağa hayat veriyor. Mahsulat yetişmesine ve canlının yaşamasına vesile oluyor. Kur'an-ı Kerim bir rahmet olarak isimlendiriliyor. Ne yapıyor? Bizim manevi hayatımızı ihya ediyor. Manevi hayatımıza bir rahmet oluyor. Bizi Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetine ulaştıran yolları bize gösteriyor. Çok önemli bir rahmet vesilesi. O şekilde bunun en müşahhas merhamet tezahürü ise anneler oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti anne baba vasıtasıyla özellikle anne vasıtasıyla yarattığı o bebeklere, yavrulara ulaşmış oluyor. Şu hikayede ki Efendimiz Aleyhisselam bunu bize efendim naklediyor. Hazreti Davud Aleyhisselam ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanında gerçekleşmiş bir olaydır bu. Ama bunu bize Efendimiz haber veriyor. Şimdi arz edeceğimiz hikayede anlatılan olay anne şefkatini bize çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Rivayete göre iki kadın ve oğulları bir aradayken bir kurt geliyor, ikisinden birinin oğlunu kapıp götürüyor. Bir çocuk gidiyor ama ciğeri annelerin yanında kalıyor. Kadınlar birbirlerini işaret edip kurt senin çocuğunu götürdü diyerek tartışıyorlar. Olayı Hazreti Davud'a anlatıyorlar ve o büyük kadının çocuğunun götürüldüğüne hükmediyor. Onun yanından ayrıldıktan sonra bu kez demek ki Davud Aleyhisselam'ın verdiği hükme tam kanı olamıyorlar ki bu kez henüz genç yaşta bir delikanlı olan babasının yanında onun terbiyesinde eğitim alan, yetişmekte olan Süleyman Aleyhisselam'a geliyorlar. Onları dinleyen Süleyman Aleyhisselam şöyle bir hükümde bulunuyor. Bir bıçak getirin, çocuğu iki parçaya bölüp aranızda taksim edeceğim. Bu şekilde söyleyince gerçek anne olan küçük kadın ileri atılarak yapma, Allah sana merhamet etsin. Çocuk benim değil onundur. O diğer kadına kalsın. Şu büyük, yaşça büyük olan kadına kalsın diyor. Kadının bu şekilde şefkat göstermesinden gerçek annenin küçük kadın olduğunu anlayan Süleyman Aleyhisselam çocuğu da ona veriyor. Çünkü gerçekten hiçbir anne çocuğunun acı çekmesine razı olamaz. Bir annenin yavrusuna karşı kalbine taşıdığı merhamete şefkat sökülüp alınamaz. Yine asr-ı saadette olan bir hadiseyi Efendimiz Aleyhisselam'dan şöyle naklediliyor. Bir anne çocuğu hasta oluyor. Sonra çocuğu vefat ediyor. Vefat edince tabii çok üzülüyor. Aynı zamanda bu anne ahirete, cennete, cehenneme imanı çok sağlam olan bir mümine anne. Diyor ki bir ateş yakın diyor. Bir efendim odun toplayın, ateş yakın. Ben diyor bu yavrumu diyor o ateşte yakmak istiyorum diyor. Yakıp efendim küllerini savurmak istiyorum diyor. Sonra bu durumu peygamberimize haber verince peygamberimiz geliyor. Diyor ki niçin böyle yapıyorsun? Böyle bir şey dinimizde yok, uygun da değil. Seni böyle bir şey yapmaya sevk eden şey nedir? Diye efendim sorunca o da diyor ki ya Resulallah ben diyor cehennemden çok korkuyorum diyor. Cehennemin ateşinden çok korkuyorum. Evladımın da günahları sebebiyle orada yanmasını da hiç istemiyorum. Biliyorum ki dünya ateşi ahiret ateşinden çok daha hafiftir. Dolayısıyla eğer bunu diyor dünyada yakar, küllerini savurursam ola ki Allah-u Teala merhamet eder ve yavrumu cehennemde yakmaz diye bu şekilde düşündüğüm için böyle yapıyorum deyince, tabi bu merhamet tezahürü yani. Bir annenin evladına, evladım cehennemde yanmasın diye düşünmüş olduğu bir merhamet duygusudur. Veya ortaya koyduğu merhamet duygusudur. Efendimiz Aleyhisselam ona tabi Cebrail Aleyhisselam'la almış olduğu bilgi çerçevesinde böyle bir şey yapmaya gerek olmadığını, evladının Müslüman olduğunu ve Cenab-ı Hak onu affettiğini haber vererek o anneyi teskin ediyor. Dolayısıyla gerçekten Cenab-ı Hakk'ın o rahmetine, merhametine en büyük vesile olan anne babalardır. Onların merhametleridir. Ayet-i Kerime'de de Cenab-ı Hak bize, anne babamıza dua etmemizi isterken وَقُرْ رَبِّ رَحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Yani ya Rabbi, onlar küçük yaşta bizi şefkatle, merhametle nasıl terbiye ettilerse, yemeyip yedirdilerse, içmeyip içtirdilerse, bizim için her türlü zorluğa fedakarlık katlandılarsa, ya Rabbi bize nasıl merhamet ettilerse, ya Rabbi sen de onlara o şekilde merhametle muamele et diye dua etmemizi istiyor. Ama verdiğimiz misallerde hep anne babanın çocuğuna, özellikle onların ahiretini ve manevi dünyalarını düşünerek merhametli olmaları da dile getiriliyor. Rahmetli Musa Topbaş üstadımız böyle çocuklardan, anne babalardan, anne ve babanın çocuğuna merhametinden bahsederken hep şunu söylerlerdi. Bir annenin babanın çocuğa en büyük merhameti, onlara Allah'ın dinini, Kur'an ahlakını, İslam ahlakını öğretmeleridir. İslam muamelatını öğretmeleridir. Bir annenin babanın çocuğa en büyük merhameti, onu sabahleyin sabah namazına kaldırabilmesidir. Eğer bir anne aman yavrum efendim uykusu bozulmasın, uyusun, devam etsin deyip de onu sabah namazına kaldırmazsa, bunun bir merhamet değil, en büyük bir merhametsizlik olduğunu, esas merhametin onu namaza kaldırmak olduğunu ifade ederlerdi. Dolayısıyla anne baba merhametli olacak ama bu merhamet ahiret hayatını da merkeze alan bir merhamet olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, insanlığa merhameti öğreten sevgili peygamberimizin şefkati, merhameti sadece insanlarla da ya da kendisine tabi olan müminlerle de sınırlı değildi. Efendimiz aynı zamanda hayvanlara karşı davranışlarında da merhamet dolu olup bunu her fırsatta ashabına tavsiye ederdi. İnsanlığa merhamet, Efendimiz Aleyhisselam, birkaç örnek vermek gerekirse sevgili peygamberimizin diğer mahlukata, özellikle hayvanata, deve olsun, merkep olsun, kuş olsun, köpek olsun, diğer hatta karıncalara varıncaya kadar, hatta yılanlara varıncaya kadar onlara olan şefkat ve merhametinden birkaç misal aktarmak gerekirse, rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde Medineli Müslümanlardan birinin bahçesine giriyor. Oradaki bir deve Efendimiz'i görünce inliyor ve gözlerinden yaşlar akıtıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveye yaklaşarak başının arka üst tarafını, yani ensesini okşamaya, yelesini okşamaya başlıyor. Başlayınca hayvan sakinleşiyor. Peygamberimiz devenin sahibinin kim olduğunu soruyor. Ensardan bir genç de onun kendisine ait olduğunu söylüyor. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gence nasihatte bulunarak şöyle diyor: Allah'ın sana verdiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Deve bana şikayette bulundu. O bana senin kendisini aç bıraktığını ve fazla çalıştırarak yorduğunu bana söyledi, buyuruyor. Şimdi tabi burada sevgili peygamber efendimizin bir mucizesi bu olabilir. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam, insan ve cinlerin asileri haricinde beni tanımayan hiçbir mahlukat yoktur diyor. Yani hayvanlardan olsun, diğer varlıklardan olsun, hatta cemaate varıncaya kadar insan ve cinlerin asileri isyankar haricinde beni tanımayan kimse yoktur diyor. Hepsi beni tanır ve bilir, buyuruyor sevgili peygamberimiz. Yine Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamber olduğu ilk yıllarda Mekke'de böyle beraber dolaştığımız yerler olurdu. Efendimiz Aleyhisselam'a Esselamu Aleyke Ya Resulallah diye karşılık vermeyen ne bir taş olurdu ne bir ağaç olurdu. Hepsi Efendimiz'i bu selamla karşılarlardı buyuruyor. Böyle mucizeleri var. Dolayısıyla mahlukatın dilinden anlamak, mahlukatla konuşmak zaten o peygamberlerin bir mucizesidir. Ve bunun en açık örneğini de Süleyman Aleyhisselam'da görüyoruz. Davud Aleyhisselam'da vardır ama Kur'an-ı Kerim daha çok Süleyman Aleyhisselam üzerinden bize örnekleri vermektedir. Ve şu da bir gerçek ki önceki peygamberlere ne kadar mucize verildiyse Kur'an-ı Kerim en büyük mucize olmakla beraber sevgili peygamberimize onun da bir örneği de verilmiştir. Böyle bir Efendimizin fazileti, üstünlüğü söz konusudur. Ve hayvanatta olan konuşmaları içerisinde bu olaylar Efendimizin bu mucizesini bize aktarmış oluyor. Demek sevgili peygamberimiz o mahlukatın dilini anlıyor. Onunla konuşuyor ve onların da halini, ahvalini anlayıp o şekilde onlara da merhamet etmiş oluyor. Bu bize tabii bir ders olmalı. Hepimizin diyelim ki kafamızda eğer köyde yaşıyorsak diyelim ki efendim ineğimiz olabilir, atımız, katırımız, merkebimiz olabilir veya devemiz olabilir. Bize hizmet eden hayvanat söz konusu olabilir. Onların hukukuna dikkat etme noktasında Efendimiz Aleyhisselam bize bir örnek teşkil ediyor. Bir merhamet örneği gerçekleştirmiş oluyor. Dolayısıyla onların hukukuna riayet etmemiz ve yarın mahşer günü onların da bizden bir hak davasında bulunmalarından endişe etmemiz gerektiğini bize söylüyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kıyamet günü boynuzlu ve boynuzsuz iki koyun ve koç diyelim gelecekler ve boynuzsuz olan koyun boynuzlu koçtan hak iddia edecek. Diyecek ki ya Rabbi bu bana boynuzuyla vurdu, beni acıttı, benim hakkımı, onların hakkımı al diye efendim şikayette bulunacak. Allah da onu alacak ve hak sahibine verecek. Sonra diyor efendim iki kuş gelecek diyor mahşer yerine ciyaklayarak. Biri diyecek ki ya Rabbi bu bana efendim zarar verdi, bu beni süstü, vurdu, hakkımı al diyecek ve bu şekilde bir hakların efendim tebadülü söz konusu olacak. Efendimiz bunu buyurunca peşinden şunu söylüyor. Bunun diyor böyle olduğuna ben inanırım, Ebu Bekir inanır, Ömer de inanır. Yani bizim de o şekilde inanmamızı Efendimiz Aleyhisselam isteyecek. Dolayısıyla mahlukat hakkında Allah'tan korkmamız ve onların hakkına dikkat etmemiz bu misalde bize gösterilmiş oluyor. Onlara karşı da merhamet talim edilmiş oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz yine Efendimiz Aleyhisselam'ın anlattığına göre bir adam bir köpeğe acıyor ve bu merhameti sebebiyle de Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine nail oluyor. Olay şöyle gerçekleşiyor. Yolculuk sırasında susayan ve bir kuyuya inip su içen adam çıktığında susuzluktan toprağa yalayan bir köpek görüyor. Ona karşı merhametli davranarak tekrar kuyuya iniyor. Pabucuna doldurduğu suyu çıkarıp köpeğe içiriyor. Rahmeti sonsuz olan Yüce Allah adamın bu davranışını beğeniyor ve onu bağışlıyor. Sahabiler bu garip hadiseyi Efendimiz Aleyhisselam'dan işitince merak ederek soruyorlar. Hayvanları sulayınca da sevaba erişir miyiz ya Resulallah? Efendimiz Aleyhisselam elbette her hayat sahibini sulama karşılığında size ecir vardır buyuruyor. Her hayat sahibini sulamada size ecir vardır buyuruyor. Dolayısıyla burada sadece hayvanat değil, aynı zamanda nebatatı da Efendimiz Aleyhisselam dile getirmiş oluyor. Çünkü onların da bir canlılığı var. Ağaçlar olsun, çiçekler olsun, diğer mahsulat olsun. Hatta Efendimiz Aleyhisselam biriniz diyor bir ağaç diker veya bir ekin eker. Sonra oradan demiş işte kurtlar, kuşlar bile yese onun sahibine Cenab-ı Hak sevap yazar. Yani kurdun, kuşun yediği otlardan, yapraklardan bile ne yapıyor? O ağacı diken, ekin eken kişiye bir sevap geliyor. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam bize tüm mahlukata karşı çok şefkatli, merhametli bir gönle sahip olmamızı ve hep iyilik gücümüz yettiği kadar onlara iyi davranmamızı öğretmiş oluyor. Bütün iyiliklerin, güzelliklerin, merhametin kaynağı olan ya da en önemli merkezi olan Efendimiz Aleyhisselam. Yine bir seferinde Efendimiz Aleyhisselam karınca yuvasını ateşe verip yakanları ateşle azap etmek ancak ateşin Rabbine mahsustur şeklinde ağır bir şekilde uyarıyor. Buradan hareketle anız yakarken özellikle böyle yaylalarda, ovalarda, köylerde yani ekim dikimin olmuş olduğu arazilerde o biriken kurumuş otları ve efendim şer çöpü bunları yakarken börtü böceğin de insafsızca yakılmasının Efendimizin asla tasvip etmeyeceği bir merhametsizlik örneği olduğunu söyleyebiliriz. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bir ateş yakarken orada karınca var mı? Başka mahlukat var mı? Bunlar zarar görür mü? Buna dikkat etmemiz lazım. Tabii ki çok büyük tabii orman yangınları oluyor. Büyük yangınlar söz konusu oluyor. O yangınlarda tabii zarar gören sadece ağaçlar veya nebatat değil. Oradaki bütün canlı varlıklar da kurdundan, kuşundan ta karınca varınca kadar zarar görüyor. Tabii elimizde olmayan sebeplerle bu yangınlar olursa belki bir şey olmayabilir. Bir sorumluluk olmayabilir. Ama bu yangınlara sebep olanlar ya attığı bir izmaritle veyahut da bilinçli bir ihanetle bu yangına sebep olan o insanların ahiret açısından ne kadar büyük bir vebal, bir ağır bir günah yükü yüklendiklerini düşünmemiz lazım. Bu tür şeylere de Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Yani bu tür hatalardan bizleri korusun diye dua etmek lazım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bildirdiği üzere Allah rahmeti 100 parçaya ayırdı. 99 parçasını yanında alıkoydu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün mahluklar birbirlerine merhametli davranırlar. Hatta kısrak yavrusunu emzirirken basıp da zarar verme korkusuyla bu rahmetin eseriyle ayağını kaldırır. Bütün mahlukat birbirlerine bu sayede merhamet eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bu yüzden açarlar. Allah'ın kainata, yeryüzüne ve insana engin bir merhametle muamele ettiği unutulmamalıdır. İnsanın rahmeti kendisine ilke edinmesi gerektiği ise son derece açıktır. Çünkü merhamet ve şefkat insanı asıl merhamet sahibi olan Allah'a yaklaştırmakta ve ona dost yapmaktadır. O halde gayesi Allah'a yaklaşmak olanın yolu merhametli ve şefkatli olmaktan geçer. Dolayısıyla her mümin cennete giden yolun merhametli olmaktan geçtiğini de bilmelidir. Cenab-ı Hak bizleri bu Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından, sözlerinden naklettiğimiz bu örnekler, güzel örnekler ışığında cennet talibi, şefkatli, merhametli, güzel müminler, kullar olmaya muvaffak kılsın. Merhamet damarlarımız Cenab-ı Hak açsın, onları canlandırsın ve o gönlümüzden olabildiği kadar bir insana, bir canlıya, hatta bir hayvanata ve nebata kadar merhamet taşırabilmeyi ve güzel merhametli bir kul olmayı bize Cenab-ı Hak nasip eylesin diyor. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle hürmet ve muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.